Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz programımızda ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun.
Evet, yine dünyanın öne çıkan gelişmelerini paylaşacağız dinleyenlerimizle. Ve tabii Medeniyet Coğrafyamız programının olmazsa olmazlarından dosya konusu da ikinci bölümümüzde yine önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Tabii ki nedir diye dinleyenlerimiz merak ediyor. Küresel terör ve arkasındaki güçler ve vekalet savaşlarını ele alacağız. Dosya konumuzda ikinci bölümümüzde dinleyenlerimiz hiçbir yere ayrılmasınlar. Ve ilk bölümümüzde hocam önemli gelişmeler neler, bir haftalık zaman diliminde buna bakalım ama medeniyet coğrafyamızın kalbi noktasında, merkezi noktasındaki İstanbul'daki terör saldırısı herhalde gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada diyebiliriz. Beşiktaş'taki terör saldırısında 44 şehidimiz var. 100'ün üzerinde de yaralımız var maalesef. İnşallah daha da bu şehit sayısı artmaz. Bu dilek ve temennilerle, dualarla programımıza başlayalım. Şimdi hocam, Türkiye'de yaşanan bu tür hadiseler genelde böyle kritik eşikler aşılırken meydana geliyor. Yine cumartesi günü önemli bir konu Türkiye için. Cumhurbaşkanlığı sistemi için meclise bir teklif verilmişti. Yine Türkiye'de yaşanan farklı olumlu gelişmeler de vardı ama bunların hemen akabinde böylesine bir terör saldırısı ne anlama geliyor? Arkasında hangi güçler var? Bu soruyla programımıza başlayalım ve bu soruyu size yöneltmiş olalım. Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar dileyelim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa ve yakınlarına da sabır temennisiyle programımıza başlayalım inşallah. Tarihin her döneminde ve bugün de dünyanın dört bir yanında terör hadiseleri ola gelmiştir ve bundan sonra da olacaktır. Mesela bu hafta Mısır'daki Kıpti Kilisesi'ne olan saldırı, Somali'deki limana, El-Kaide'nin bir uzantısı olan Şebab'ın saldırısı ve nihayet İstanbul'daki Taksim'de 5 yıldızlı 10 tane otelin olduğu bir bölgede ve anayasa konusunda iki partinin antlaştığı, mutabakatın sağlandığı, Elbap operasyonunun nihayete ereceği bir aşamada zamanlaması ve yeri tamamen organize, profesyonel, böyle alalade bir eylem olmayan, teamüden yapılmış bir saldırı bu. Şimdi bu tür saldırıları terör uzmanları şöyle tanımlıyorlar. Kesinlikle istihbarat örgütlerinden destek almadan ve güçlü bir devletin ve istihbarat teşkilatının bir lojistiği olmadan bu tür eylemlerin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Çünkü tonlarca ağırlığındaki bombayla siz hareket halindeyken patlatıyorsunuz ve o zamanlamayı da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin dost müttefik bildiği ülkelerin bu işin içerisinde oldukları alenen bellidir. Evet. Yani işte bu işin içerisinde NATO ne kadardır, Amerika ne kadardır, Almanya ne kadardır, İngiltere ne kadardır, o zaman içerisinde ortaya çıkacak. Ama Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bu işin lojistiğinde olduğu kesin. Ama kimin hissesine ne kadar düştü, o istihbaratın, emniyetin çalışmaları sonucu ortaya çıkacaktır. Ama görünen o ki tetikçileri belli. Yani Murat Karayılan'ın geçtiğimiz aylarda Kandil'den bir beyanatı olmuştu. Bundan sonra suç ve sabıka kaydı olmayan bir erkek bir bayandan oluşan iki kişilik timler halinde büyük şehirlerde operasyon yapmak üzere. Bunlar birçoğu intihar bombacısı. Mesela geçtiğimiz haftalarda 40 civarında bu tür eylem hazırlık aşamasında yakalandı. Ancak biliyorsunuz 40'ını yakalıyorsunuz, bir tanesi gözden kaçıyor. Çünkü öyle kolay bir hadise değil. 15 milyonluk şehirde siz iğne ile kuyu kazar gibi bir terörist arıyorsunuz. Ve o İstanbul'un yoğun trafiği içerisinde hareket halindeki bir aracı çevik kuvvet polislerinin olduğu noktada patlatıyor. Yani hareket halindeki bir aracı patlatıyor bunlar. Dolayısıyla dünyanın hiçbir istihbarat örgütü burada %100 başarı sağlaması diye bir şey mümkün değildir. Evet. Yani burada istihbarat zafiyeti aramak, siyasileri suçlamak, yani işte ben buradaki bütün AK Partililerin de CHP'lilerin de MHP'lilerin de bu konuda aynı hassasiyette olduklarına inanıyorum. Hı hı. Çünkü bu terör, yani takside giden masum insanlar, dolmuşta evine gitmekte olan masum insanlar bundan zarar görmüş. Evet. Bunun sağcısı, solcusu, sosyal demokratı, muhafazakarı olmaz bu işin. Bu nedenle Türkiye gerçekten burada o PKK sempatizanları ve bunların uluslararası işbirlikçileri hariç herkes bu konuda lanetliyor Türkiye'de. Bunu görüyoruz. Ancak evet, bunun uluslararası boyutu ikinci bölümde inşallah daha çerçeveli bir şekilde konuşuruz bu konuyu.
Tabii dünyadan da tepkiler gecikmedi bu terör saldırısına, bu lanet saldırıya. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev İstanbul'daki terör saldırısında şehit olanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir taziye mesajı gönderdi. Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan mesajında terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmiş olmasından son derece kederlendiğini bildirdi. Mesajında ayrıca bu terör saldırısını lanetliyoruz. Buranın altını çizelim. Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Terörün tüm çeşitlerine karşı birlikte ve kararlı mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vurgusu yapan Aliyev, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum ifadelerini kullanmış. Bir başka mesaj Kazakistan'dan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev mesajında İstanbul'daki terör saldırısını derin üzüntüyle karşıladıklarını belirterek zor günlerde Türkiye ile birlikte uluslararası istikrarın ve güvenliğin sağlanmasında her türlü çabayı göstermeye hazırız ifadesine yer vermiş. Cumhurbaşkanı Nazarbayev kendisi ve Kazakistan halkı adına terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da o gün Kazakistan ziyareti olacaktı ve ertelendi bu saldırı sebebiyle. Hemen bu notu düşmüş olalım hocam. Bir başka mesaj Pakistan'dan, dost ve kardeş ülkeden Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin yayınladığı mesajda İstanbul'da meydana gelen terör saldırısından duyduğu derin üzüntü ve acıyı ifade ederek şehitlerin acılı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiş. Türkiye ve Pakistan'ın terörle ortak mücadelesini sürdüreceğini belirten Hüseyin, Pakistan'ın Türk hükümeti ve halkının bu acı zamanda yanında olduğunu bildirmiş. Tabii buraya kadar her şey normal hocam. Yani dünyadan gelen tepkiler nezdinde baktığımız zaman gayet normal. Acıyı paylaşan, yanında olduğunu hissettiren mesajlar. Ama bir de Avrupa Birliği'nden gelen tepkilere bakalım şimdi. Onlardan da böyle yarım ağızda gelen mesajlar var ama bir türlü terör ibaresi yer almıyor mesajlarda. Hemen onlara da bakalım. Avrupa Birliği kurumlarının yetkilileri İstanbul'daki terör saldırısına tepki göstermek için ilk saatlerde sosyal medya açıklamalarını yeterli görüyor. AB kurumları yetkililerinin çoğunun duyarsız kaldığı İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısına ilk tepkiler kısa tweet mesajlarıyla gerçekleştirildi. Saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen ne AB Konsey Başkanı Donald Tusk ne de AB Komisyonu Başkanı Juncker herhangi bir açıklama yaptı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise saldırıdan saatler sonra Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamada "Kalbim Türk vatandaşları ve saldırı kurbanlarının aileleriyle beraber onlarla dayanışma içindeyim" ifadesini kullanmakla yetinmiş. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "İstanbul'dan gelen haberleri takip ediyorum, yetkililerle irtibat halindeyim, tüm Türkiye vatandaşlarıyla dayanışma içindeyiz" demiş. AB Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyesi Johannes Hansa, "İstanbul'daki saldırıyı şiddetle kınıyorum, buranın altını çizelim, İstanbul'daki saldırıyı şiddetle kınıyorum, şiddetin demokratik toplumlarda hiçbir yeri yoktur değerlendirmesinde bulunmuş. Bu üç yetkinin açıklamalarında saldırının terör eylemi olarak nitelendirilmemesi ve terör ifadesinin kullanılmaması ise dikkat çekiyor. Halil Hocam, AP, AB kurumları ve yetkilileri Paris, Brüksel ve Nice terör saldırılarından sadece dakikalar sonra tepki vermişlerdi. Mogherini mesela 22 Mart'ta meydana gelen Brüksel'deki terör saldırısı ile ilgili açıklaması sırasında gözyaşları dökmüştü, ağlamıştı ama şimdi İstanbul'daki terör saldırısının ardından terör ifadesinin bir kez bile geçmediği bu mesajlar ne anlama geliyor hocam?
Bu mesajlar şu anlama geliyor. Bunlar PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, TAK'ı ve bunların bütün alfabedeki harflerle ifade edebileceğimiz türevlerini, evet, tırnak içerisinde söylüyorum, Kürtlerin özgürlük savaşçıları olarak görüyorlar. Dolayısıyla işte biz Doğu ve Güneydoğu'da çok böyle asimetrik güç kullandığımızı, evet, göstererek sanki bunlar da haklı bir eylem yaptı havasındalar. Fakat bunların bütün A'dan Z'ye anayasalarında, yasalarında en küçük bir terör hadisesine bulaşma eğilimi olan insanları bile alnının çatından vuruyorlar.
Evet.
Paris sokaklarında, Brüksel sokaklarında. Hı-hı. Yani siz polise karşı en küçük bir mukavemette bulunsanız bile başınıza gelenleri görüyorsunuz basından.
Evet.
O halde bu kadar can kaybına sebep olan terör hadisesinde PKK'nın adını anmamaları,
evet,
ayrıca dikkate değer bir konu. Kürtlerin özgürlük savaşçıları diye nitelendirdikleri bu PKK'lıların üst düzey 6 yöneticisinden 5 tanesi Kürt değil zaten.
Evet.
Ve Kürtçe konuşmasını da bilmiyorlar. Dolayısıyla bunların ne Suriye'deki uzantıları, ne Türkiye'dekiler, ne Kandil'dekiler Kürt halkının refahıyla, geleceğiyle, onların ekonomik olarak bir noktaya gelmesiyle uzaktan yakından alakaları, evet, olmayan, düşünce dünyalarında Marksist, ateist, fakat işlerine geldiğinde bizi Obama diyebilen, evet, bir taraftan Rusya'ya gülücükler gönderip diğer taraftan Amerikancılık taslayan,
kapitalist,
yani evet, Avrupa Birliği'nin oraya gidince insan hakları demokrasiden bahsedip Suriye'deki kanton yönetiminden dem vuran, ki kanton demek çok kültürlü, çok dilli, çok dinli insanların bir arada yaşayabildiği, ki İsviçre örneğinden bahsedilir, evet, burada. Orada İngilizler, pardon, İtalyanlar, Almanlar ve Fransızlar aynı, ayrı dilleri konuşarak aynı kanton içinde yaşayabilirler. Halbuki bunlar önce Arap, Sünni Arapları, arkasından Türkmenleri, arkasından muhafazakar Kürtleri de kovdular oradan.
Evet.
Kendinden olmayan hiç kimseye hayat hakkı tanımadılar ve milyonlarcası da Türkiye'de zaten. Bu nedenle şu anda Batı her zamanki gibi gerçek yüzünü gösteriyor. Anadolu'da bir söz vardır çok meşhur. Hani derler ki insanların böyle ikiyüzlü tavırlarıyla ilgili, kurtla kuzuyu yiyip çobanla ağıt yakanların hikayesi, hı hı, gibi. Yani siz bunlara bütün lojistik desteği verin. Sadece tetikçileri bunların PKK'lıdır.
Evet.
Ama öbür tarafta da gelin çelenk koyun, ağıtlar düzün. Şehit olan o gencecik fidanların arkasından biz sizinle birlikteyiz. Teraneler yapın. Artık, evet, bu millet de buna açıkçası inanmıyor.
Hı hı. Evet hocam, İstanbul'daki terör saldırısının yankılarını bu şekilde noktalamış olalım ve Musul harekatına, Musul operasyonuna bir bakalım. Bugün bu operasyon devam ederken bir taraftan tabii ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Irak'ı ziyaret ediyor. Bu ziyaret ne anlama geliyor? Musul operasyonu nasıl etkiler? Neler konuşulur? Ne dersiniz?
Şimdi hani Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda müttefikler, itilaf devletleri vardı. Saflar,
evet,
belirlenmişti. Şu anda da sanki bir üçüncü dünya savaşının safları gibi Irak'ta ve Suriye'deki cephelere şöyle kısaca bir bakacak olursak, yıllardır Amerika ile İran ağız dalaşı yapıyorlardı. Ama bugün bakıyorsunuz Irak'ta, Musul'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri aynı safta ve kukla bir Bağdat hükümeti vasıtasıyla İran, evet, o Şii Haçlı Şabi'yi destekliyorlar. Arkasından Talabani'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği, Arkasından evet. PKK, PYD ve Kandil. Bak İran, hepsi aynı saftalar ve Türkiye ile Barzani yönetimi ise bir evet. cepheyi oluşturuyor. Şu anda DAEŞ'e karşı mücadele ettiğini söyleyen insanlar aslında şu anda Musul Operasyonu diye söylüyoruz ama Dicle Nehri'nin doğu yakasına Musul'un taşan kısmı. Esas ana şehrin evet. ana gövdesi ve çekirdeği Dicle Nehri'nin batısında yer alıyor ve orası hala DAEŞ'in kontrolünde. Evet. Yani kurtardık dedikleri mahalleler vesaire, hani şu anda şehrin kenar mahalleleri konumunda olan yerler. Peki buradaki mücadele ne? Buradaki şu anda Amerika'nın Irak ziyareti, oradaki Haçlı Şabi dediğimiz katil Şii militanların özellikle Türkmen kasabası Telafer bölgesinde evet. yapmış olduğu, ki DAEŞ'in yaptıklarına rahmet okutacak derecedeki vahşetlerine bir takım resmiyet kazandırmak için, bunlar Irak ordusunun milisleri görüntüsünde, bir de Amerika o mevcut yönetime desteğini göstermek istiyor. Burada Türkiye var olabilmek için Barzani'nin yönetimde kalmasını sağlamak zorunda.
Evet.
Şayet Barzani'yi bir şekilde bu koalisyon düşürürse Türkiye gerçekten o bölgede daha da yalnızlaşacak. Çünkü Barzani ile Erdoğan yönetimi bütün cephelerden kuşatmaya alınmış durumda. Yani Kürtler dediğiniz konu da öyle tek başına değil. Bunların muhafazakar olanları var, liberal olanları var.
Evet.
Aklını, ruhunu Batı ülkelerine kiraya verenleri var vesaire. Ancak şu anda gerçekten Kürt halkının refahını, saadetini ve geleceğini düşünen ve bunun geleceği de Türkiye ile birlikte müttefik olmakta gören şu anki Barzani yönetimini Amerika'da, İran'da ve Irak yönetimi de, hatta Talabani ve PKK'da var gücüyle devirmeye çalışıyorlar ve Türkiye'de bu konuda işte Başika kampında Barzani ile birlikte hareket ediyor.
Evet.
Yani şunu unutmayalım. Irak cephesinde biz Barzani ile, Suriye cephesinde Özgür Suriye ordusuyla müttefikiz. Onun dışında geri kalan bütün dünya
evet.
bizim karşımızdadır diyebiliriz özet olarak.
Evet. Tabii Amerika'dan bahsetmişken Obama Suriye'ye silah gönderme engelini kaldırmış. Obama Suriye'de ABD'nin terörle mücadele operasyonlarına destek veren gruplara silah yardımını sınırlayan yasa hükümlerini devre dışı bırakacak bir başkanlık kararnamesi yayınlamış. Bu ne anlama geliyor oradaki, ki daha önce de bu artık gizli değil, PYD'ye silah yardımı yapıyordu Amerika. Bunun artık daha rahatça yapılacağı anlamına mı geliyor ki Amerika'dan farklı sesler de geliyor. Pentagon Sözcüsü Savunma Bakanlığı'nın PYD'ye silah vermediğini aktarmış. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Suriye'de muhalif gruplara silah yardımı olmayacağını bildirmiş. Böyle açıklamalar da geliyor. Farklı farklı. Hı. Bu karar ne anlama
Şimdi
geliyor?
Amerika'nın içerisinde de bir güç mücadelesi var. Çünkü Trump bir iş adamıdır. Kar evet. zarar mantığıyla bakıyor işlere. Ve Amerikan derin devleti, bugünkü gider ayak Obama. Herkes kendi düşüncesi ve menfaati doğrultusunda gider ayak bir takım kararlar evet. alıyor. Mesela Trump daha iş başına gelmeden şunu söyledi. Biz mevcut rejimlerle iş yapacağız. Yani böyle rejim değişikliği bizim işimiz değil. Ve Amerika böyle terör örgütlerine, illegal kurumlara silah yardımı yapmayacaktır diye beyanatta bulundu.
Evet.
İşte bu Obama yönetim ve Clinton ise Hillary Clinton seçim propagandasında bu Suriye'nin kuzeyindeki birliklere demokratik güçler diyorlar. Yani kendince birkaç tane de aklını ruhunu satmış Arap, Türkmen birkaç kişiyi de koyuyorlar oraya. Göstermelik olarak, ki bu Membiç operasyonunda Fırat'ın batısına geçerken evet. aynı şeyi yaptılar. Ama bal gibi PKK'lılar. Evet. Bu nedenle onlara vermiş olduğu silahlar yakın bir gelecekte biz Membiç operasyonu yaptığımızda veyahut da Suriye'nin değişik bölgelerinde bir PKK türevleriyle mücadeleye girdiğimizde bizim tanklarımıza ve helikopterlerimize yönelik bu tür omuzdan atılan Stinger füzeleri evet. ve diğer böyle son model teknolojik silahlar o güçlerin eline geçtiğinde ve bunlar Türkiye'ye zarar verdiğinde halkımız şunu bilmelidir ki NATO'nun patronu Amerika Birleşik Devletleri evet. tarafından bizzat NATO müttefikinin silahlı kuvvetlerini vurmak üzere bu silahlar onlara veriliyor. Bu dostluk ilişkilerine sığmaz vesaire, bu lafları çok geçtik. Bu artık alenen bir hasmane, bir düşmanca bir tavırdır. Dolayısıyla da Türkiye'nin burnunu sürtme operasyonu diye başladılar ama bu artık burun sürtmeden evet. çok ileriye gitti ve artık herkes eteğindeki taşı dökecektir. Bu Trump iş başına geldikten sonra da Amerika'nın tavrı biraz daha netleşecektir. Ve artık Avrupa ve NATO, Amerika Türkiye'siz yoluna devam etmeye karar vermişse, yani Türkiye'siz bir dünya düşünüyorsa ona göre karar versin. Ama ben hala diyorum ki Türkiye Avrupa Birliği'ne entegre olmuş bir ülkedir. Ve NATO'nun ve Amerika'nın Türkiye'den vazgeçebileceğini sanmıyorum. Hı hı. Bütün bu operasyonlar şu anda Erdoğan ve ekibini alaşağı etme mücadelesinden vazgeçmediler. Hala kripto adamları vardır Türkiye içerisinde. Yani Türkiye'den vazgeçtiklerinden değil, mevcut yönetimi zor durumda bırakıp tekrar kendi kripto adamlarıyla ve kuklalarıyla evet. Türkiye'yi ve bölgeyi yönetme arzularından vazgeçmediklerinin açık göstergesidir bunlar.
Evet efendim. Şimdi bir başka noktaya gidelim. Makedonya yine medeniyet coğrafyamız içerisinde yer alan evet. Güzel yerlerden bir tanesi. Orada bir erken seçim kararı alınmıştı ve dün gerçekleştirildi ama bu yapılan seçimlerde belirsizliği maalesef gideremedi. Kullanılan oyların %90'ı sayılırken ülkedeki iki parti lideri de zaferini ilan etmiş. Liderlerin ikisi de parti merkezlerinin önünde yaptığı açıklamalarda seçimin galibi olduğunu öne sürmüş. Seçimin kesin sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor ama şu anda bir belirsizlik de devam ediyor. Makedonya'daki seçimlerin bu şekilde sonuçlanması ne anlama geliyor diye soralım yine hocam, buyurun.
Evet, önce Makedonya neresidir bizim, evet. nemiz olur birkaç hı hı. cümleyle buyurun. Bahsedelim. Makedonya işte başkenti Üsküp olan, ortasından Vardar Nehri'nin geçtiği 2 milyon civarında nüfusa sahip olan evet. ve 100 yıl önce nüfusunun kahir ekseriyeti Müslümanlardan oluşan, yani Üsküp'ün İzmir'den daha Türk ve Müslüman olduğu bir coğrafyadır Makedonya. Evet. Maalesef Balkan Savaşları'ndan sonra çok hızlı bir şekilde o bölgeyi boşaltmışız ve şu anda 2 milyon küsur nüfuslu ülkede 80 bin civarında Türk nüfus kalmıştır, %4 civarında. Evet. Ancak Makedonya'nın şu anda 1/3'den fazlası, %35-40'ı Arnavut Türk ve Torbeşleri koyduğumuzda %40 civarında bir Müslüman nüfus var. Ancak bunlar nüfus sayımlarıyla, bir takım istatistik hileleriyle bir türlü haklarını elde edemediler ve ülkeyi 10 yıldan beri yöneten ve sadece Ortodoks Slav Hristiyanlardan yana bütün kamu binalarını dolduran, ülke bütçesini adeta bir putperest gibi İskender heykelleri ve haçlarla donatan, yol yapmak yerine yolsuzluğun her evet. yerde olduğu, siz Üsküp'ten diyelim ki Gostivar'a, Tetova'ya yahut da Kumanova'ya giderken her 10 kilometrede, 20 kilometrede bir otoyol ücreti ödediğiniz evet. yolsuzluğun ayyuka çıktığı bir yönetim 10 yıldan beri. İşte bunun için de sosyal demokrat, yani solcular ve Müslüman Arnavutlar güçlerini birleştirerek bir blok oluşturdular. Ancak Arnavutların bir kısmı yekpare ayrı ayrı girdi seçimlere. İşte herkes zaferini ilan etmesinin sebebi şu: mevcut iktidar şu anda 51 milletvekili çıkarmış gözüküyor. Sosyal demokrat kesim 49 milletvekili. Evet. Ancak Arnavutların küçük küçük partileri, bir tanesi 5, bir tanesi 3 vesaire, daha kesin olmayan sonuçlarla hı hı. birlikte şu anda anahtar o Müslüman Arnavut partilerde. Hatta o sosyal demokratların içerisinde de birçok Müslüman oylar vardır. Ayrıca 4 tane aday vardı. 2 Türk milletvekili de parlamentoya girdi bu seçimde. Kısaca şunu söylüyorum. Makedonya'da seçimlerin sonucunda mevcut yönetimin hükümet kuramayacağını, çünkü oradaki kilit konumdaki küçük Arnavut mebusların o Sosyal Demokrat Parti'den yana tavır sergilediklerinde, evet, 10 yıldan beri ülkenin iliğini sömüren yolsuzlukların ayyuka çıktı. Bu yönetimin gitmesi hem Müslüman Arnavutlar ve Türkler için hem de bütün Makedonya halkı için hayır olacağını düşünüyorum ve mevcut yönetimin gideceği konusunda da tahminlerimiz var. Ama seçim henüz daha kesin sonuçlanmadı. Hükümet kurma çalışmaları ne yönde gelişir onu da önümüzdeki hafta vaktimiz olsa değerlendiririz inşallah.
Evet. Son olarak Almanya ile bir havalimanı gerilimi sürüyor Türkiye'nin. Geçen hafta meclis başkan vekillerimizden Ayşenur Bahçekapılı, Almanya'da polisler tarafından havalimanında alıkonuldu ve bu Türkiye'nin de büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en üst perdeden dile getirdi tepkisini ve aynıyla mukabele göreceğini söyledi. Yine bu olayın ardından Türkiye'de Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve birkaç diplomat havalimanında aynı şekilde mukabele gördü. Almanya'da da yine buna benzer hadiseler yaşandı. Bu soğuk savaş neyin habercisi ya da sebebi nedir?
Şimdi Anadolu'da bir tabir vardır. Eğri oturup doğru konuşalım derler. Evet. Şimdi işin kitabın ortasından konuşmak gerekirse biz 20. yüzyıl boyunca Cumhuriyet'in kurulmasından öncesinden, evet, beri biz Batı'yı hep ortağımız olarak düşündük. Evet. Fakat onlar bizimle olan ilişkilerinde ast üst olarak düşündüler. Bizi hiçbir zaman eşit ortak olarak görmediler. Ancak bizim yöneticilerimiz halka karşı işte bunlar bizim müttefikimiz, partnerimiz, ortağımız dedi. Halbuki onlar söylüyor, biz yapıyorduk.
Evet.
Ve bu alışkanlıklarından vazgeçemedikleri için işte istedikleri zaman bizim meclis başkan vekilimizi keyfi olarak tutabiliyorlar. Bunu acaba Fransız bir bürokrata veyahut da
İngiliz bürokrata
birine yapabilir mi? Yapamazlar. Doğal olarak Amerikalılara yapamazlar. Bize yapıyorlar ve yaptıkları da yanına kar kalıyordu. Ve Türkiye bunun misliyle cevap vereceğini, artık biz onların söylediklerini yapan, onlara göre bir ast konumunda olmadığımızı, hı hı, eğer eşit ortak olacaksak biz bu işi seve seve, yani Türkiye Batı ile ilişkilerini kesmek istemiyor, Türkiye Avrupa Birliği ile bütün köprüleri yıkmak istemiyor, bunu halk da istemiyor, yöneticiler de istemiyor, ama biz eğer ilişki kuracaksak hak, eşit hukuk, şartlar, evet, hakkaniyet çerçevesinde eşit ortak ve eşit söz hakkı olan birine yapılan haksızlığı misliyle cevap verilebilen konumdur. Biz de bunu yaptık. Şu anda Batı başkentlerinde ve kamuoyunda hazmedilemeyen konu şu. Yani bir asra yakın bir süredir alışa geldikleri bir Türkiye'nin, yani kendilerinin adeta bir müstemleke ülkesine muamele ettiği gibi bir muameleyi sineye çeken bir Türkiye'nin artık kendisine karşı eşit partner muamelesi isteyip ve misillemeler yaptığı, bunu da hazmedemiyor, alışamıyor, ama alışacaklar diye düşünüyorum.
Evet.
Alışacaklar.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. İkinci bölümümüzde değerli dinleyenler, dosya konumuz olan küresel terör ve arkasındaki güçler vekalet savaşlarıyla programımıza Erkam Radyo'da devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümümüzde birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve dosya konumuza geçiyoruz. Bu haftaki dosya konumuz küresel terör ve arkasındaki güçler vekalet savaşları olacak. Evet hocam, malumunuz Türkiye terörle iç içe bir ülke, maalesef bu hale getirilmiş denilebilir. Ya da nerede bir toprağa ya da yerel kaynakları, zenginlikleri ele geçirilmeye çalışılan bir ülke varsa orada terör hemen bitiveriyor. Mantar gibi hemen ürüyor. Bu küresel terör dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Öncelikle buradan başlayalım. Sonrasında da vekalet savaşları son dönemin önemli kavramlarından biri. Bu ne anlama geliyor? Onu açalım. Buyurun.
Şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Yalta Konferansı'yla bir dünya düzeni kuruldu. İşte Sovyetlerin hakim olduğu bir coğrafya vardı. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümündeki bir bölge vardı. Bir bağlantısızların olduğu, yani bu iki gücün arasında kalan, işte Hindistan'dan Yugoslavya'ya, Mısır'dan diğer bazı Afrika ülkelerine kadar olan bir coğrafya vardı. Bir de güçlerin mücadele ettiği alanlar vardı. Mesela işte Kore, bakın, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzey Yemen, Güney Yemen, Kuzey Vietnam, Güney
Sudan,
Vietnam.
Sudan aynı şekilde.
Bunlar hep böyle Doğu Batı, Kuzey Güney diye ülkelerin ikiye bölündüğü, savaşların çıktığı buralar cephe bölgeleriydi.
Evet.
Mesela Afganistan'da İngilizlerle Rusların bir cephe ülkesiydi gibi. Şimdi 21. yüzyıla geldiğimizde baktığımızda bazı bölgelerde pek mücadele yok. Mesela Polonya'da böyle bir kargaşanın çıktığını görmüyorsunuz. Polonya Doğu bloku ülkesiydi, Batı blokuna geçti. Nereye kadar? Ukrayna'ya kadar. Ama Ukrayna'nın doğusunda, yani Donetsk bölgesinde, Odessa'da hala Batı yanlısı Ukraynalılarla, Rus yanlısı Ukraynalılar ve Rusya arasında bir savaş. Orası bir cephe bölgesi. İşte bakınız, Suriye, Irak, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda bunlarda ki kaosun, kargaşanın, terörün birkaç sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra işte Rusya'nın ve diğer küresel, evet, güçlerin hakimiyet mücadelesi var. Birincisi bu. Çünkü bu dizaynı Fransız ve İngilizler yapmıştı. Artık Amerikalılar diyor ki bu sistem bitti. Yeni sistemi ben kuracağım ve bu yeni kurulacak düzende de Türkiye gibi, İran gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler gereğinden fazla büyük ve fazla nüfuslular. Yani yönetilmesi güç, artık söz dinlememeye başlayan ülkeler oluyor. O halde biz bunların bir kısmından yeni devletçikler çıkarırsak evet, daha rahat yönetilebilir bir Orta Doğu coğrafyası olabilir ve 22 ülkenin de sınırlarının değişeceği yönünde haritalar çizen evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin think tank kuruluşlarının olduğunu biliyoruz biz. Bunu da açıkça, hı-hı, deklare ediyorlar. O halde 22 tane ülkenin sınırı değişecekse, Türkiye de bunlardan biri ise, pek Türkiye'nin sınırını nereden değiştirecekler bunlar?
Evet.
Doğudan. Peki doğudan sınır değiştirirken acaba Kürt halkının âli menfaatlerini düşünerek mi yapıyorlar? Kesinlikle, hı-hı, hayır. Burada PKK'yı, onun uzantılarını ve karanlık bir oluşum olan DAEŞ veya IŞİD'i bu coğrafyada yeşertenler, gürbüzleştirenler, lojistik destek verenler aslında çok çok önceden hazırlamış oldukları haritaları ve küçük devletçikleri kurdurabilmek için bu tür argümanları kullanıyorlar. Ama işin son tahlilde baktığımızda sanki oradaki bir takım halkların özgürlüğünü ve kendi kendilerine yönetme hakkını elde etmesi argümanıyla, evet, yola çıkan batılı istihbarat örgütleri ve devletlerin yegane hedefi bu bölgede yönetilebilir olmaktan çıkmakta olan ülkeleri hizaya getirmek, evet, onları belli ölçekte küçültmektir. Ve Türkiye burada en çok dikkat çeken bir ülke. Çünkü Türkiye tesbihin imamesi, onlara, hı-hı, göre de çıbanın başı konumunda bir ülkedir. Yani Türkiye'yi dize getirmeden bu coğrafyayı dizayn edemeyeceklerini çok iyi bildikleri için. Türkiye'nin de daha önceki programlarımızda ifade ettik, şu andaki askeri, siyasi, ekonomik gücünün mevcut bölgeyi dizayn edecek bir, evet, potansiyeli yok. Ama Türkiye onların hazırlamış olduğu senaryoyu bozabilecek, oyun bozabilme potansiyeli vardır. Bakın Amerika'nın ilmek ilmek ördüğü o koridor projesini, evet, Fırat Kalkanı harekatıyla bozdu.
Hı hı.
Ve bozacağını deklare etti. Ancak enteresan bir şeydir, Elbap'ta 15-20 gündür askerlerimiz bekliyor. Bu sırada batıdan PYD güçleri, güneyden de Esed rejim güçleri 7-8 kilometre yaklaştılar Elbap'a. Yani Türkiye'nin ayağına pranga vurma söz konusu olduğunda Esed rejimi, PYD, IŞİD, Amerika, Rusya nasıl oluyorsa, hani evet, Kur'an'da küfür tek millettir ifadesi, hı-hı, var ya, nasıl oluyorsa bize karşı hepsi birlikte aynı anda silah doğrultabiliyorlar. Yani DHKPC ile IŞİD'in, düşünün yani, biri Marksist solcu bir örgüt, biri işte dinci bir örgüt, güya dinci bir örgüt, biri PKK, ama hepsi aynı anda Türkiye'nin üzerine çullanabiliyorsa bunları ortak bir kuklacı yönetiyor demektir. Bunu, evet, bilmemiz gerekiyor ve Türkiye'nin güçlü olması için biz de bir vatandaş olarak elimizden gelen çabayı sürdürmeliyiz. Ve burada son söz olarak sevgili dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Türkiye artık insansız hava aracını üretip ona silah yükleyebilen, Atak helikopterini üretebilen, evet, Altay tanklarını üretebilen ve şu anda uzaya uydu gönderebilen bir ülkedir. Ve bu başarıları sağladığımız için bunlar başımıza geliyor. Bunu unutmayalım. Karanlığın en koyu olduğu an, sabahın en yakın olduğu vakittir. Bunu da unutmayalım.
Evet. Hocam, bu noktada hemen kısa bir aramız var. Aranın akabinde programımıza devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, bu kısa aranın ardından tekrar birlikteyiz. Medeniyet Coğrafyamız programında kaldığımız yerden dosya konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, vekalet savaşları dedik az önce, siz güzel bir şekilde açtınız. Bu son dönemin hakikaten bu sıcak savaşın vekaletler üzerinden, yani örgütler üzerinden yürütüldüğü bir dönemdeyiz. Bu savaşların neden böyle yapılıyor, neden birebir çarpışma şeklinde değil de taşeronlar üzerinden bu savaşlar yürüyor diye soralım size.
Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi, özellikle Amerika, Rusya, Çin gibi hem de Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan ve atom silahlarını elinde bulunduran ülkeler direkt karşılıklı olarak savaşsalar dünyayı birkaç kez yok edecek.
Evet.
Nitelikte ellerinde silahlar var. Yani bu insanlığın sonunu getirecek silahlara sahipler.
Evet.
Her iki taraf da bunu biliyor. Bir diğer konu, bu büyük güçlerin yanı sıra orta ölçekte ve yerel olarak ülkeler kendi aralarında bir takım ihtilafları vardır. Ve bu ihtilafları körükleyerek bu büyük güçler silah sanayilerine bir istihdam ve pazar oluşturuyorlar. Evet. Dolayısıyla bazen kavga şuradan çıkıyor. Yani o pazarı hangisinin alacağı. Hmm. Yani şu konuda insanlık biraz daha rahat. Yani Rusya ile Amerika, evet, veyahut da Amerika ile Çin günümüz şartlarında direkt savaşmayı göze alamıyorlar. Bu her iki tarafında kaldıramayacağı derecede, evet, büyük ağır maliyetler oluşturuyor. Ancak şu anda işte hemen komşumuz Suriye'deki ve Irak'taki savaşı düşünecek olursak, burada Rusya ile Amerika ne yapıyor? Kendi çıkar alanlarını daha da genişletebilmek için bir takım gruplar üzerinden bilek güreşi yapıyor.
Evet.
Bunlar ana aktörlerdir. İşte Rusya ve Çin veto kartını kullanıyor işte Suriye'de ve Amerika. Bir de bölgesel aktörler var. İşte İran ve Türkiye gibi. Bir de bunların daha alt türevleri var.
Evet.
Bu nedenle bu ülkeler mesela Suriye'de şu anda İran'la Türkiye fiilen savaşıyor. Türkiye ÖSO'yu destekliyor. İran'da Lübnan Hizbullah'ını ve rejimi destekleyerek fiilen savaşıyorlar. Ancak, evet, aynı anda Türkiye ile İran'ın milyar dolarlık enerji anlaşması var. Yani İran o gazı Türkiye'ye satmak zorunda, Türkiye'den para almak zorunda. Türkiye'de, evet, İran'a mal satmak zorunda. Birbirimize bu kapitalist sistemin getirmiş olduğu bir mecburiyet olarak dünya ülkeleri birbiriyle sürekli olarak
ilişki halinde,
ekonomik entegre, evet, olmuş durumda. Hem bundan vazgeçemiyor insanlar, mevcut alışkanlıklarından, hı hı, ve konforundan vazgeçemiyor. Hem de mevcut menfaatlerini daha üst düzeye çıkarmak, evet, karını maksimize etmek için de sahada sürekli mücadele ediyor. İşte, evet, sürekli mücadele etmek için de kendini işte özgürlük savaşçısı, kendini cihat ettiğini, evet, sanan, işte ne bileyim işte bir dünyadaki emperyaliste karşı savaştığını sanan o gariban gençler aslında küresel güçlerin buradaki arenadaki adeta tetikçiliğini yapıyorlar. Çünkü siz öldüğünüzde veya öldürdüğünüzde mutlaka bir tarafın ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Bir de medya ayağı vardır bunun. Mesela şu anda koridorun en doğusunda Cizire kantonunda çok zengin petrol kaynağı var. Bazı istatistiklere göre günlük 30 bin varil petrol çıkıyor oradan. Peki bu çıkan petrolü gayri resmi bir yapıdır oradaki PYD, PKK. Bu petrolü kime satıyor?
Evet.
Rejim buradan petrol satın alıyor.
Almanya'nın da satın aldığı
ve
konuşulmuştu bir ara.
Şimdi işlerine gelince, bakın işlerine gelince bir terör örgütünden petrol alırlar. Çünkü onlara silah veriyorlar, karşılığında bir şey almaları gerekiyor onlardan. Bedava, batılı ülkeler silahı da bedava vermezler.
Evet.
Ama işte bunun üstüne de Türkiye'nin işte DAEŞ'i desteklediğini, ondan petrol satın aldığını, ona bir takım silah desteği verdiği iftirasını da atıyorlar. Evet. Yani burada çok kirli işler, kirli hesaplar döndüğü gibi asimetrik bir şekilde karalama operasyonları ve kampanyalar da vardır. Yani burada son söz olarak şunu ifade edelim.
Buyurun.
Türkiye kesinlikle tezlerinde haklıdır. Suriye konusunda da, Irak konusunda da, Avrupa Birliği ile ilgili sözlerinde de Sayın Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür ifadesinde de haklıdır. Fakat günümüz dünyasında haklı olmak
yetmiyor.
Çok fazla bir anlam ifade etmiyor.
Evet.
Haklı olduğunuz derecede güçlü de olmanız gerekiyor. İşte Türkiye birazcık gücünü toparlamaya, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışınca ona diz çöktürme operasyonudur. Bütün terör hadiseleri,
evet,
çevresindeki kuşatılmışlar. Çünkü Türkiye ayağa kalktığında onun etrafında saf tutabilecek en az bir düzine ülke hemen hazır bekliyor. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. İşte bu potansiyelin harekete geçmemesi için de bir takım karanlık mahfillerde tezgahlar kuruluyor. Yoksa Almanya bize direkt ne savaş açma cüretini gösterir ne de ilişkilerini bozmak ister. Fakat Türkiye'yi de daima istim üzerinde durdurmak istiyorlar. Bunu bilmemiz, buna göre hareket etmemiz ve bunlara göre de anladıkları dilden cevap vermemiz gerekiyor. Tekrar ediyorum, Batı'ya söz kavuşturarak, söz yetiştirerek hiçbir yere varamayız.
Evet.
Batı'ya onların anladığı dilden cevap verirseniz rahat edersiniz. Aksi takdirde sürekli olarak biz bunları konuşmaya devam ederiz. Onun için Türkiye güçlü olmak zorundadır. Askeri olarak da, istihbarat olarak da, ekonomik olarak da güçlüyseniz burada problem yok. Çünkü biz biliyoruz ki zaten haklıyız.
Evet, terör örgütlerine de sadece bir terör örgütü olarak bakmamak gerekiyor. Mutlaka arkasında bir gücün olduğunu bilerek
yani
o şekilde değerlendirmek gerekir herhalde.
Son bir şey tekrar söyleyeyim, ikinci defa olacak. Bir 10 bin kişilik bir terör örgütü düşünün. Yani işte bu PYD'nin 30 bin kadar silahlı eleman olduğu söyleniyor. Aynı bir o kadar DAEŞ'in. Ya siz 30 bin kişiye bir öğün yemek vermeye kalkın. 30 bin kişiye.
Evet.
30 bin kişiye her gün birer tane mermi vermeye kalkın. Ya bu DAEŞ'in, PYD'nin silah fabrikası mı var? Her gün kurşun atıyorlar. Her gün. Attıkları kurşun yerine yenisi nasıl geliyor? Hangi parayla geliyor? Onların günlük yaşeleri, lojistiği nasıl sağlanıyor? Ve bu değirmenin suyu nereden geliyor?
Evet, asıl soru bu işte.
Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini bulursanız terörün esas kaynağını da bulursunuz.
Hı hı.
Çünkü dünyada zaten parayı ve değirmenin suyunu öğrenirseniz, kaynağını öğrenirseniz gerçeğe de ulaşırsınız.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, bu hafta dosya konumuz küresel terör ve arkasındaki güçler, vekalet savaşlarıydı. Medeniyet coğrafyamızın bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yeni konularla, yeni haber başlıklarıyla yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikte konuştuk. Bu konuları haftaya tekrar buluşmak ümidiyle diyerek veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.